İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink.
Ayrım 17.
Karşınızdaki insan, soykırımın gerçekten çok kötü bir olgunu farkında, ırkçılık olduğunu farkında ve ırkçılığı ve soykırımı reddettiği için kendi atalarının da ırkçı ve soykırımcı olamayacağını düşünüyor. Bu onurlu bir duruş değil mi? Ermenilere de bunu söylüyorum. Benim gibi Türkiye'nin bu iki sorunun ortasında kalan ve ortada kalan Türkiye'li Ermeniler, ki bence biz bıçak sırtında ama en doğru yerde kalıyoruz, en doğru çözümleri bizler öneriyoruz. Türkiye içinden baktığımız zaman o zaman şunu öneriyorum. Her iki taraf bu birbirinin onurlu duruşunu algılayabilir ve buradan bir bileşke yaratabilirler. Bence bizim önümüzdeki sorun bu. Evet, Sayın Erdoğan ve Sayın Baykal bir yeni açılımı sergilediler. Ama bu yeni açılım beraberinde bir yeni üslup gerektiriyor. Yeni donanımlar gerektiriyor. Eğer yeni üsluplar ve donanımlar ekleyemezsek biz, hatta yöntemler ekleyemezsek bu yeni açılıma, eski üslubumuzla bu yeni açılımı boğabiliriz ve sanıyorum boğuyoruz. Yeni açılım olarak yapılanlar hakikaten Eten Mahçupyan'ın işaret ettiği gibi son birkaç ayda yapılan yayınlar ya da dışarıdan tarihçi davet etmeler ve onların Türkiye içerisindeki anlatımlarına yönelme ve hatta toplu mezarlar kazıp bakın ne kadar öldürülmüş Türklerin mezarı var Ermeniler tarafından dediğiniz zaman, o zaman Ermeni dünyasının o ruh halini pek algıladığınızı düşünmüyorum. Özellikle toplu mezarlar konusuna gerçekten değinmek istiyorum ve bence Türkiye hakikaten bu tür yöntemlerinden bir an önce vazgeçmelidir ve bu tür üsluplardan vazgeçmelidir. Eğer Türk Tarih Kurumu Başkanınız çıkıp da eğer Ermeniler de biliyorsa burada bir toplu mezar yeri var, gelsinler, göstersinler, ben onu açarım diye bir beyanat veriyorsa bu Ermeni halkının ruh haliyle dalga geçiliyor demektir. En azından Ermeni dünyası bunu böyle algılıyor. İsterseniz şöyle bakalım. Bu bir mukatele ise, karşılıklı bir vuruşma ise eğer, bir tane Türk toplu mezarlığı varsa elbette ki birkaç tane de Ermeni vardır. Bunun üzerine bu şekilde iskelet tefrikası üzerinden gidilmez. Bu bir üslup meselesi, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar belge değildir çünkü. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bakınız tarihe, eğer biz sadece belgeler açısından bakacaksak bakabilir ve hiçbir şey olmadı da diyebiliriz. Çok şey oldu da diyebiliriz. Ama tarihe bakmak değil, tarihe nasıl bakmak kavramı çok daha önemli. Tarihe nasıl bakmak kavramı belge gerektirmez. Bir başka şey gerektirir. Etik gerektirir, vicdan gerektirir. Vicdani bir bakışla eğer tarihe bakabileceksek o zaman birbirimizi algılamamız çok olağandır. Ben kendi adıma bu algılamaya niçin bir türlü giremeyişimizi anlamsız buluyorum. Sayın Ömer Lüfen, biraz önce kaç tane, 14 tane dünya ülkesinden bahsettiniz. Ama şurada bunu yaparken, yani buradaki Ermeni diasporasının varlığını o ülkelerin Türkiye'ye olan düşmanlığına gönderme yapmak. Eğer bunlar mazeretse, ama asıl mazereti burada hiç zikretmiyorsak ve biz bugüne kadar bu sorunu bu toprakların zeminine çekmemişsek, bu topraklarda tartışmıyorsak meseleyi, bu topraklardan onların kucağına atmış oluyoruz zaten. İşte dünya bugün niçin heyecanlı? Çünkü bence şu cümle onlar için önemli. Türkiye acaba bu sorunu kendi topraklarına mı çekiyor şimdi? İki tane Ermeni'yi, üç tane Ermeni'yi meclise çağırarak hakikaten bunu mu yapmaya çalışıyor? Eğer verilecek mesaj buysa bence bu devam etmelidir. Ve bu sorun bu topraklarda olabildiğince özgürce tartışılmalı. Bakınız önümüzdeki süreç şudur. Benim Türkiye içinden baktığım kadarıyla. Türkiye'nin bu konuda alternatif bir tarih etüdüne ihtiyacı vardır. Hepimizin vardır, hepinizin vardır. Ben Sayın Halaçoğlu'nun son kitabını okudum. Kafamı karıştıran yerler oldu. Şimdi Ermeni kaynaklarına tekrar girdim. Oralardan cevaplarını aramaya çalışıyorum. Kafamız karışmalıdır esas. Bunun yapılması gerekiyor. Ama burada bir de şu var. Kafamızın karışması için bu ülkenin içerisinde bilginin tutsaklıktan kurtarılması gerekiyor. İfade özgürlüğünün tam manasıyla kullanılması gerekiyor. Yani eğer bizler Orhan Pamuk diye bir yazar çakıp bir laf ettiyse, Halil Berktay bir şey dediyse, ona Ermeni uşağı, öbürüne şunu bunu dediğimiz zaman dışarıda bunun algılanış biçimi Türkiye'nin şu anda meclisine çağırdığı Ermeniler ile yaptığı arasında ciddi bir ton farkı olduğunu çok net ortaya koyuyor ve o zaman samimiyet bulunmuyor. O zaman bu toplantı dışarıya sadece bir şov olarak yansıyor. Bana sordukları soru bu. Siz şov yapmaya mı gidiyorsunuz yoksa hakikaten samimi bir şekilde tartışmaya mı gidiyorsunuz? Benim tercihim ve arzum Türkiye içerisine bu sorunun hakikaten Batı'nın elinden, dünyanın elinden taşınmasıdır. Çünkü dünya bu konuda hakikaten en sorumsuz davrananlardan biridir. Özellikle Batı hem tarihte hem de bugün. Bunu ben Batı'ya gittiğim zaman onların yüzüne de söylüyorum. Haftaya Avrupa Parlamentosu'na gideceğiz. Orada da söyleyeceğiz ve onlara şunu da söyleyeceğiz. Eğer 90 yıl önceki bir mesele için bugün yaşayan insanların bir bedel ödemesi gerekiyorsa, yanlış anlaşılmasın, bu bedeli tazminat, şu bu falan şeklinde koymuyorum, en azından bir vicdan bedeli ödenmesi gerekiyorsa, bu bedeli başta ödemesi gereken baş sorumlular Avrupalı ülkelerdir. O gün yaptıkları hataları, çünkü bugün aynen tekrarlamaktadırlar. Aynen tekrarlamaktadırlar. Son bir örnek mesela bunun için yeterlidir. Sayın Merkel'in, yani Ermeni'nin kara kaşı kara gözünü sevdiği için değil, meseleyi böyle parlamentoya taşıması söz konusu değil. Almanya'da Ermeni diasporası da o kadar söz konusu değil. 20 bin Ermeni yaşıyor orada. Hiç etkileri yok. Hayır, Merkel'in derdi başka. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişine karşı nasıl bir kart kullanabilirim? Ha, biliyorum ki soykırım meselesi Türkiye'de Türkiye milliyetçiliğine çok hassas bir konusudur. Türkiye bu konuda Avrupa Birliği'ni bile gerekirse reddeder. Bu anlayış içerisinde ben bunu buraya taşıyayım diyor. Tabii ben burada diaspora Ermenisine gittiğim zaman uyanın, Merkel bunu sizin iyiliğiniz için yapmıyor diyebilirim. Ama ben meclise gelmişken siz sayın milletvekillerine de bunu söylemek istiyorum. Yani Merkel'in eline bu gücü biz nasıl verebiliyoruz? Bir tek yolu var. Bu sorunu buraya taşımak ve en önemlisi Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri gerçekten hemen tesis etmektir. Bakın, Sayın Erdoğan ile Sayın Baykal'ın çıkışının en önemli yanı bu cesur yeni açılımdır. Ama eksik yanı, birincisi üslup meselesi, ikincisi de bence şudur. Tarihi ve siyaseti birbirinden ayırmak gerekir. Eğer biz şunu söyleyeceksek dünyaya, önce tarihi konuşalım, çözelim, ondan sonra sizinle ilişki kurarız diye bir tez geliştireceksek, ki görünen söylem değil belki ama görünen yol buna doğru gitmektedir. Bence bu doğru bir yol değildir. İlişki kurmadan hiçbir şey konuşamazsınız. Ermenistan'ın dediği mesaj da aslında budur. Onlar diyorlar ki, bizim bir ön şartımız yok. Ne soykırımı tanıyın, öyle birlikte yapalım. Hiçbir dedikleri yok. Ön şartsız ilişki istiyoruz. Bence bu ilişki, bu yöde bozulan ilişkileri tekrar üretebilecek ilk adımdır. Bunun arkasından Avrupa'nın ödeyeceği bedel ise, geçmişte bir cümleyle isterseniz söyleyeyim, Avrupa bu halkların birbirlerini tüketmeleri için çabalamıştır. Bugün ise Avrupa'nın tekrar birbirleriyle ilişkilerini üretmeleri için çabalaması gerekir. Bunun için para da dahil, performans da dahil, projede dahil, insan kaynakları da dahil, teknoloji de dahil, her türlü kaynağını bu ilişkilerin düzeltilmesine aktarmalıdır. Yapabileceği en sorumlu davranış parlamentolara soykırım kararı getirmekten ziyade, şunu yapmaktan ziyade böyle bir telkini, hatta böyle bir işe soyunmak durumundadır. Avrupa'nın yapacağı budur ama bizim de yapacağımız, lütfen tarihi siyasetin önüne getirmeyelim. Önce siyaseten Ermenistan'la ilişkilerimizi çözelim ve bir an önce bu iki halkın birbiriyle normalleşmesinin yolunu açalım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İkinci konuşma. Efendim, her şeyden önce ben böyle bir toplantıya ne gibi bir katkıda bulunabilirim kaygısıyla konuşmamı yaptım esas olarak. Elbette ben Türk dış politikasını belirleyecek, yönlendirecek bir insan olamam. Böyle bir düşüncem yok. Ama hem Ermeni olmanın hem Türkiye'li olmanın bana verdiği, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmanın bana getirdiği avantajla, bunu bazıları dezavantaj olarak da görebilir, sorunlara hem duygusal hem mantıkla, akılla bakan bir yanım var ve bunun ikisini bir arada kullanmaya çalışıyorum ve bu konuda eğer varsa önerilerim, bunları getirmeye çalışıyorum. Biz Sayın Elekdağ ile daha önce de defaten birkaç kere karşılıklı birçok yerde tartıştık, bu konuları konuştuk. Özellikle Ermenistan sınırının açılması konusunda bazen Sayın Elekdağ bana yanaştı o günün atmosferi içinde. Bazen ben ona yanaştım ama benim burada kastetmek istediğim olay şu. Bakınız, eğer biz bu tarihi hukuk açısından da ya da tarihi konuşup çözmek açısından da eğer ortaya koyacaksak ve Sayın Elekdağ'ın dediği gibi bunu çözelime her şeyi bağlayacaksak, bu çözülmeyecektir. Ve ben çözülmeyeceğini gören bir insan olarak, hayır, başka bir çıkış, açılım yapalım, önerelim ve o açıdan diyorum ki bu zaten ömür boyu devam edecek. Bu tarih konuşmamız zaten ömür boyu devam edecek. Çünkü bizim bu konuda birbirimizi belgelerle ikna etmemiz falan, bunlar çok uzun zaman alacak. Ben sizi nasıl ikna edeceğim ki Sayın Elekdağ? O belgelerden hareket eden bir algılama var. Bakınız ama, kendiliğinden işleyen yeni bir zaman var. Yan yana gelmemeye rağmen, ayrışmaya rağmen bir zaman var. Ne oldu? Viyana buluşmasının bense yararını devam edeyim. Buluşma durdu değil mi efendim? Ama Sayın Halaçoğlu ve arkadaşlarının yayımladığı kitap, ki kendilerinin ifadesiyle o belgelerin büyük bir bölümünü içeriyordu, Viyana'ya gönderildi. Şimdi o kitaba Ermenistan Akademisi'nden karşı cevap kitap yazıldı. Şimdi o Ermenice çıktı. Ben de onu alıp inşallah Türkçe'ye çevireceğim. Türkiye'de yayınlayacağım. Yani belgeler ve tarih aslında kendi içerisinde zaten gidecek. Ama bakınız, eğer biz bu ilişkileri buna bağlarsak, bu ilişkiyi eğer kurmazsak bu süreç daha da uzayacak ve buradan bir sonuç çıkmayacak. Benim anlatmaya çalıştığım tamamen budur. Ve sayın milletvekilim, size bir şey söyleyeceğim. Burada da hakikaten yine elimizi vicdanımıza koyarak düşünmemiz lazım. Ben Erzurum'da ya da Ağrı'da yakınlarını geçmişte yitirmiş olan o insanların acısını inanın yürekten paylaşıyorum ve anlıyorum ben onları. Bunu şunun için söylüyorum. Sizin de başka bir şey anlamanıza davet etmek için söylüyorum. Bakınız, bu ülkede insanlar Ermeniler tarafından kendi yakınları öldürüldü diye anıtlar dikebiliyorlar ve törenler yapabiliyorlar. Ben de Türkiye'li bir Ermeniyim ve ben de atalarımı kaybettim o acılı günlerde. Bakınız, hukuksal terimlere girmiyorum. Ben böyle bir şey yapamıyorum. Türkiye Ermenisiyim, bu ülkenin yurttaşıyım ama ben kendi atalarımın acısını anamıyorum. Çünkü andığım zaman soykırımcı gibi bir algılama olacak. Benim burada size kastettiğim şey şu, işte o soykırıma girmeden burada benim duruşumu algılayabilecek misiniz? Ve belki bakınız buradan, belki de sorun burada çözülecek. Şöyle bir manzara düşünebilir misiniz? Bu ülkede Türkiye Ermenileri 24 Nisan'da kendi atalarını kaybettiklerini anabiliyorlarsa buna dünyanın ne diyebileceğini düşünüyor musunuz? Diasporanın ne diyebileceğini düşünüyor musunuz? Orada yaşanacak kırılmanın ne olabileceğini biliyor musunuz? Buraya inanın bunun için gelmeye çalıştım ve bunun için size çok teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa bunları size ifade edebildim ama benim karşılıklı algılama dediğim ve üslup dediğim mesele bunlarla sınırlı bir mesele ve bunun vaazını sonuna kadar yapacağım. Sayın Elikdağ'da yapacağım, her gördüğüm platformda yapacağım, sizi bu ortama sonuna kadar davet edeceğim. Çünkü inanın bundan başka şu anda bize bir çıkış yolu gözükmüyor efendim. Teşekkür ederim.
Kitabın sonu.